Merhaba.
Merhaba.
Fena yakalandım.
Yakalandım.
Ya beklemediğin anda böyle işte gireriz biz çekime. Evet, bir izleyicimiz şöyle demiş. Uzun zamandır bir şirkette çalışıyorum. Zamanla terfi de ettim. Ancak şirketimizin aile şirketi olmasından dolayı kurumsallaşamadığı çok alan var. Patron, patronun kızı, patronun yeğeni derken patron akrabası olmayan bizler arada kalıyoruz. Fikirlerimiz reddediliyor. Yaratıcılığımız desteklenmiyor. Mutlu bir çalışan değilim. Ne yaparsam yapayım bunun içinden çıkamıyorum. Bir taraftan bu şirkette çalışmaktan şikayet ediyor. Bir taraftan çıkarsam yeni işi nasıl bulurum korkuları da yaşıyorum. Buna rağmen başvurular yaptım. Gittiğim görüşmeler de oldu. Cesaretle ilgili sorunum mu var? Kendimi mi sabote ediyorum bilemedim. Birçok insan aynı durumda biliyorsunuzdur. Aydınlatır mısınız beni demiş izleyicimiz.
Evet.
Sorunu aile şirketinde çok kendine değer verilmemesi ama değer verilebileceğini umduğu daha kurumsallaşmış bir şirket arayışı içinde ki oralarda da ne kadar değeri bilinir tartışılır. Bu konuda da işte cesaretsizliğinden mi, özgüvensizliğinden mi neden bilemiyor. Görüşmelerde olumlu sonuç almamış belli ki.
Alamıyor, evet. Şimdi öncelikle aile şirketi eğer kurumsallaşmamışsa üvey evlat gibi hissediyor aile üyesi olmayanlar, akraba olmayanlar falan.
Belki de orada mesela kifayetsiz muhterisler var. Yani
Sırf
akrabalık
akraba olduğu
ilişkisi
için, aile üyesi
nedeniyle
olduğu için.
yönetici yapılmış ama yönetemeyen insanlar olabilir. Bilmiyoruz ama bunlar sıkıntı yaratıyor onda belli
Yaratıyor.
ki.
Şimdi hayatımızın üçte biri, minimum üçte biri. Yol da hesaba katılırsa daha da fazlası. Yani işe gidiş geliş işte geçiyor. Yani 8 saat çalıştığını bile varsaysan gidiş geliş 10 saat hatta daha uzun saatler hayatımız işte
İşte
geçiyor.
geçiyor, evet.
Ve iş hayatında mutlu olmak ev hayatında mutlu olmaktan sonra gelen ikinci mutluluk alanı. Yani önce bir ilişkinin içinde mutlu olmak. Ev ortamında, ikincisi iş ortamında mutlu olmak. Evet, birçok insan sevmediği işi yaparak para kazanmaya çalışıyor. Sevmediği ortamda çalışarak para kazanmaya çalışıyor. Ondan sonra da ne yapıyoruz? Sağlığımızı kaybediyoruz, motivasyonumuzu kaybediyoruz, enerjimizi tüketiyoruz. Kendimizi yanmış, nelerler yanmış bitmiş, kül olmuş hissediyoruz bir süre sonra. Gerçekten çok yorucu. Her türlü hani hastalıklara da davetiye çıkarıyoruz. İkincisi iş aramak konusunda bir kere insanın şimdi yapılan araştırmalar bir patronlar açısından bir de çalışanlar açısından yapılıyor. Patronlar sanıyor ki çoğu böyle düşünüyor. Bir çalışan için en önemli şey maaş. Çalışanlar ise açısından bakıldığında çalışanlar için en önemli şey değerinin bilinmesi, takdir edilmek. Hatta birçok insan takdir edildiğin değerinin bildiği bir yerde daha az maaşla mı çalışmak istersin? Değerinin bilinmediği bir ortamda
Daha yüksek maaşla
daha
mı?
yüksek maaşla mı çalışmak istersin sorusuna ilkini tercih ederek yanıt veriyor.
Yani değerim bilinsin daha az alayım.
Sen ne diyorsun Onur?
Katılıyorum Deniz'le.
Katılıyorsun değil mi? Evet. Çünkü insanın
Tamam bundan sonra değer verelim maaşını biraz indirelim. Aldık biz mesajı. Değer bol miktarda vereceğiz merak etme.
her gün
Her
sana
gün çok değerlisin.
Umarım uzak soralım
galiba.
hakikaten insan kendisinin değerinin bilindiği ortamda kalmak istiyor. İlişkilerde de aynı sorun yok mu? Değerim bilinsin. Beni sevdiğini hissedebileyim. Beni önemsediğini, bana değer verdiğini hissedebileyim peşinde koşuyor. İster aşk meşk ilişkilerinde, ister iş ilişkilerinde. Bu insanın varlığının onaylanması anlamına geliyor. Bu olmadığında yapılan işten de çok fazla hani hayır gelmiyor. Şimdi bu arkadaşın yaptığı şey iş arama konusu doğru. İş varken bulunur.
İş arama konusu değil de işten ayrılmadan iş araması doğru demek.
Yani işten iş ayrılmadan.
İş araması doğru mudur, ondan emin değilim ben.
Efendim?
İş araması doğru mudur, eğri midir çok emin değilim de. Neden emin olmadığımı söyleyeceğim birazdan.
Mutsuz olduğu bir ortamdan ayrılıp, yani değerinin bilinmediği bir ortamdan ayrılıp, aile ilişkilerinin ön planda olmadığı bir kurumda değerinin bilineceğini varsayıyor.
Evet, bir varsayım bu. Çünkü kurumsal işleyişin çok oturduğu şirketlerde ne kadar değer bilinir tartışılabilir bir şey.
Orada da mesela insan kaynakları diye bir kavram var. İnsan kaynakları, yani insan bir özne değil, bir nesne gibi kaynak.
Neyse, şimdi o şirketlerin işleyişleri üzerine girersek başka bir yere doğru sarılır bu. Bu arkadaşın sorunu üzerinden gidersek, hani sıkışmış gibi hissediyor kendisini.
Evet.
Burada aile bireyi olduğu için değerli bulunan insanların arasında onlardan farklı diğer insanlar kendini ayrı kutu gibi hissediyorlar.
Evet.
Böyle bir hayat.
Evet.
Diğer taraftan bunu da şuna bağlamış, aile şirketi. Burada kurumsal bir işleyiş bütüne hakim değil. Yani kısmen var ama anlattığından anladığımız tamamen her alanda yok. Bu nasıl bir şey bilmiyorum. Kurumsal işleyiş ya vardır ya yoktur bana göre de. Kurumsal işleyişin olduğu bir firmada değerinin bileceğini varsayarak bir çıkış arıyor.
Evet.
Acaba sorun burada mı? Ben şimdi bundan emin değilim. Hani sorunu böyle ele alır da önerilerde bulunursak sağlıklı bir öneri olur mu bu? Şundan bunu söylüyorum. Bir kere kendimize değer veriyorsak biz, içinde bulunduğumuz ortam bir şekilde bizim değerimizi takdir edebilecek bir ortam haline gelebilir bizim için. Yani bizi belirleyen, bizim değerlik duygumuzu açığa çıkaran ya da bastıran şey, tayin eden şey ortam olsaydı bu doğru bir yaklaşım olurdu. Burada ekolojik çerçeve geliyor aklıma. Hemen şöyle bir öneride bulunayım sana. Mümkün olan en kısa zamanda ekolojik çerçevenin ne olduğunu tam bu konuyla ilgili olduğu için bir program çekelim.
Hı hı.
Ve bu tür izleyicilerimiz oradaki bilgilerden faydalansınlar. Bu eğitimde bizim paylaştığımız bir bölüm ama eğitimin bu kısmını biz izleyicilerimize açabiliriz mesela.
Evet, evet, çok önemli.
Çok faydalanırlar.
Bir bölüm.
Çünkü biz eğer kendi hayatımızda yetişkinliğimiz, küçüklüğümüzden itibaren bir değerlik duygusu ve yeterlik duygusunu sağlıklı bir şekilde geliştiremiyorsak, içinde bulunduğumuz yetişkinlikte, içinde bulunduğumuz ortamda değerimizin takdir edilmediğinden şikayette ortamımızı değiştirme seçimleri yapıyoruz. Bu hayatın her alanına yaygınlaştırılabilir bir şey. Partnerimiz bizim değerini bilmediğinde partnerimizi değiştirmeye yönelebiliriz. İşte işimizde değerimizin bilinmediğini hissettiğimizde işimizi değiştirmeyi seçebiliriz. Bunun sonu yok.
Bunun hikaye aklıma geldi. İşte bir adam bulunduğu köyden çıkıyor, yeni bir köye taşınmaya karar veriyor. Her nedense. Neyse, gidiyor köyün bilgisine, diyor ki bu köyün insanları nasıldır ey bilge diyor. Bilge soruyor, senin geldiğin köyün insanları nasıldı diyor. Ay, hepsi dedikoducu, yalancı, iki yüzlü insanlardı diye cevap veriyor. Bilge, bu köyün insanları da aynen öyle diyor. Sonra yine bir başka biri geliyor, yine benzer soruyu soruyor Bilge'ye. Bu köyün insanları nasıldı? Senin geldiğin köyün insanları nasıldı diyor Bilge. Vallahi herkes çok dost canlısı, yardımlaşan, sevecen, neşeli, şen şakrak insanlardı. Cevabını verince bu köyün insanları da aynen böyle diyor Bilge.
burada eğer soruyu şöyle sormuş olsaydı izleyicimiz. Ya sevmediğim bir işte çalışıyorum. Mutlu değilim. Evet, o zaman sevdiğim bir işte çalışma seçimi doğru bir seçim gibi gözükür. Onun girişimlerinde bulunması son derece doğal. Ama bu işini sevip sevmemeyle alakası yok. Değer bulamıyor orada ve kurumsal yapılar içinde zaten insanın kendisinden çok sistemin kendisi ön plandadır. Bu sistemin önemli bir parçası olduğun sürece değerli gibi hissedebilirsin belki kendini. Ama bu sistem biraz aksatan bir parçasıysan dünyanın en değersiz insanı muamelesi de görürsün. O zaman dışarıdan bize değer verilip verilmemesi meselesini daha çok burada sorgulamamız lazım. Yani bu kişinin esas üzerinde durması gereken bana göre öz saygı üzerinde çalışması, işte eğitim var, kitaplar var. Bu konuda öz saygı kitabı mesela iyi bir kaynak, temel bir kaynak.
Zaten bütün bizim çıkardığımız, gerek yazdığımız, gerek çeviri olarak çıkardığımız kitaplar eğitimlere destek olması amacıyla çıkarılmış kitaplar. Yani kural dışının misyonu bu.
Evet. Ayrıca şöyle bir şey söyleyeyim. Belki de aile şirketlerinin bir sürü olumsuzluklarına rağmen bir olumlu özelliği de insan odaklı olmasıdır. Yani insanlar üzerine bu sistem olmadığı için başka türlü çalışamaz zaten. Ayakta kalamaz o. Ne yapar? Güvendiği insanlar daha çok akraba ilişkileri içinden olduğu için onların üzerine dayandırmaya çalışır ama buna rağmen bir kişi orada kendisini öyle bir
vazgeçilmez kılar ki aile ki, üyesi haline gelir.
Evet, aile üyesi gibi olabilir. Hatta onların üstünde bir daha önem evet. bile kazanabilir.
Bunun örnekleri de var.
Evet, var ve burada bu zor koşulların onu geliştirici bir fırsat gibi ele alması mümkün izleyicimizin ve bu fırsatı değerlendirmesi mümkün. Aksi takdirde daha büyük bir hayal kırıklığı içine bile sürüklenebilir. Bir yalnızlık duygusu içine. Çünkü kurumsal yapılar içinde bir yabancılaşma sistemin doğası gereği biraz iç içe giden bir süreç. Yani kendini daha yalnız, daha anlaşılmamış, daha değersiz bile hissedebilir. Bir şeyleri başardığı ölçüde bir değeri vardır. Başarmadığında değerin yoktur. Yani büyük şirketler böyle bu bir gerçek. O nedenle sorunu biraz öz saygıyla bence ilişkilendirmekte yarar var diye düşünüyorum.
Bir de tabii gene bu ayrımı daha önce defalarca yaptık ama vurgulayalım. Değerlik duygusu olmakla ilgili, yeterlik duygusu yapmakla ilgili. Aslında her insan evinde olsun, iş yerinde olsun yaptığı şeylerin yani başarılarının yanı sıra varlığını da onay almak istiyor. Esas değerli bulunma bu. Çok yeterli bulunabilirsin ama sevilmezsin. Hani başarılısındır, evet. Şirketin işine yarıyorsundur. Çok başarılı adımlar atıyorsundur. Yeterli bulunursun ama sevilmek değerli bulunmaktan yani başka bir şey o. Saygı duyulmak ve sevilmek.
Hep kendimizden yola çıkalım yine diyoruz. Evet, altını evet. çiziyoruz. Evet. Sen kendini zaten yeterli ve değerli buluyorsan, bulduğun ölçüde bu sana hayat tarafından yansıtılır. Hemen olmayabilir bu, bir çırpıda. Ama süreç içinde adım adım kendi değerlik ve yeterlik duygumuz üzerinde çalışarak geliştirdiğimizde eninde sonunda çevremiz bize bu geri dönüşleri yansıtır zaten. Yani aynamızdır.
Şimdi biz onuru hem değerli hem yeterli buluyor muyuz?
Bence onur hem değerli hem yeterli. Burada tabii o zaman bu değeri neyle takdir edeceksin aynı zamanda? Maddi doyumla da birleştireceksin ki tam bir şey olsun değil mi? Karşılığı çıksın.
Tabii. Hem de
iyi bir sonuca bağladık gibi ne diyorsun?
Şimdi mutlu oldum. Hem de onuru.
Çünkü değerli ve yeterli duygusu maalesef karın doyurmuyor tek başına. Tamam, manevi olarak doyduk. İyi de eve gittik. Karnımız aç, midemiz de doymak istiyor değil mi?
Öpücük etmez mi? Öpücük etmez mi? Ama Onurcuğum, kucaklaşmaktan da keyif alıyoruz değil mi?
Kesinlikle.
Birçok
şey değişmez.
Evet.
En iyi patronlara sahibim.
Zaten biz de bunu bir söylesin de bilsin. İzleyicilerimiz falan diye çaba harcamıştık değil mi?
Canım benim.
Peki. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Hoşça olun.